Ayrım 3, sayfa 31. 6. Bunun üzerine Valino dönecekse bekleyeceğimi söyledim. İkisi birden kimi kez geç kalır diye yanıt verdiler. Köpeği bağlamış olan kadın yalın ayaktı, güneşten kavrulmuştu ve ağzının üstünde neredeyse bıyığı vardı. Valino'nun kuşkucu, koyu gözlerine bakıyordu bana. Valino'nun baldızıydı. Şimdi onunla yatıyordu. Onunla birlikte olduğu için ona benzemişti sonunda. Harman yerine girdim. Köpek yeniden saldırdı. Çocukluğumda bu harmana geldiğimi söyledim. Kuyunun yine arkada olup olmadığını sordum. Şimdi eşiğe çökmüş olan yaşlı kadın telaşlı bir biçimde homurdandı. Öteki eğilip kapının önüne düşmüş olan tırmığı kaldırdı. Sonra çocuğa seslendi. Irmak kıyısına gidip babanın orada olup olmadığına bakması için. Bunun üzerine buna gerek olmadığını söyledim. Aşağıdan geçerken büyüdüğüm evi görme isteği gelmişti içimden. Bütün tarlaları, cevizin oraya dek kıyıyı biliyordum. Tek başıma dolaşıp kendim bakabilirdim. Sonra sordum, bu çocuğun nesi var? Bir çapanın üstüne mi düştü? Kadınlar bana ve gülmeye başlayan çocuğa sert çıkmadan gülüyordu. Birden gözlerini yumdu, baktılar. Bu oyunu ben de biliyordum. Neyin var, adın ne senin dedim. Sıska baldız yanıt verdi. Sinto'nun bacağını Mentina'nın öldüğü yıl daha ortada otururken doktora gösterdiklerini söyledi. Mentina inleyerek yatıyormuş. Ölümünden bir gün önce doktor çocuğun kemiklerinin onun yüzünden güçlü olmadığını söylemiş. Mentina askere gidip ölen öbür çocuklarının sağlam olduklarını, bunun böyle doğmuş olduğu yanıtını vermiş doktora. Kendisini ısırmaya kalkan kuduz köpeğin sütünü keseceğini de biliyormuş. Doktor azarlamış onu, sütten değil çalı toplamaktan, yağmurda yalın ayak dolaşmaktan, nohutta mısır ezmesi yemekten, sebet taşımaktan olduğunu söylemiş. Vaktiyle düşünmek gerekirdi, artık çok geç demiş doktor. Mentina öbür çocukların sağlıklı olduklarını söylemiş. Ertesi günde ölmüş. Çocuk sırtını duvara dayamış bizi dinliyordu. Gülmediğini, çeneleri çıkık, dişleri ayrıktı, gözünün altı kabuk bağlamıştı. Ama güldüğü izlemini verdiğini, konuşulanları kaçırmamaya çalıştığını anladım. Kadına, Valino'ya bakmaya gidiyorum ben, dedim. Tek başıma kalmak istiyorum. Ama kadın çocuğa bağırdı, fırla sen de git bak. Çayıra doğru gittim. Güneşten kavrulmuş, sert toprağa dönüşmüş bağ boyunca yürüdüm. Bağın gerisinde fındık ağaçlarının koyu gölgesinin yerini göz alabildiğine uzanan bir mısır tarlası almıştı. Ama yine de küçüktü tarla. Bir mendil kadardı. Sinto peşimden seke seke geliyordu. Bir çırpıda ceviz ağacına vardık. Burayla yol arasında durmadan dolaşıp oynamış, düşmüş fındıkları, elmaları toplamak için kıyıya inmiş, öğleden sonraları keçi ve kızlarla birlikte bu çayıra geçirmiş olmam, kış günlerinde buraya gelebilmek için havanın açmasını beklemiş olmam inanılmaz geliyordu bana. Burası başlı başına bir ülke, dünyanın tümü olsa bile, 13 yaşındayken Padrino yerleşmek için Cossano'ya gittiğinde bir rastlantı sonucu buradan ayrılmış olsaydım hala Valino'ya ya da Sinto gibi yaşıyor olacaktım. Karnımızı doyurmayı nasıl başardığımız bir gizdi benim için. Elmaları, bal kabaklarını, nohutları azar azar ısırdık. Virgilya açlığımızı gidermeyi becerirdi. Ama onca çalıştıktan sonra elde ettiklerini paylaşmak zorunda kalan Valino'nun yüzündeki kederin anlamını ancak şimdi anlıyorum. Sonuçlar ortada. Bu yabanıl kadınlar, bu topal çocuk. Sinto'ya fındık ağaçlarını görmüş olup olmadığını sordum. Sağlam ayağı üzerine kendini dengeleyip kuşkuyla bana baktı ve kıyıda hala birkaç ağacın kaldığını söyledi. Konuşmak için dönünce asmaların üstünde harman yerinde bize bakmakta olan kara kadını gördüm. Giysimden, gömleğimden, ayakkabılarından utanç duydum. Yalın ayak yürümeyeli ne kadar zaman olmuştu. Sinto'yu bir zamanlar benim de kendisi gibi olduğuma inandırmak için ona böyle Geminella'dan söz etmek yeterli değildi. Onun gözünde Geminella dünya demekti ve herkes böyle söz ediyordu Geminella'dan. Çocukluğumda karşımda benim gibi kocaman bir adam çıksaydı da onu tarlalarda dolaştırsaydım ne derdim ona? Bir an hayale kapıldım. Kızlarla keçi evde beni bekliyorlardı. Bu büyük olayı övünerek anlatacaktım onlara. Peşimden gelen Sinto'nun ilgisi uyanmıştı artık. Bağın dibine kadar götürdüm onu. Kütükleri tanıyamadım. Aşılamayı kimin yapmış olduğunu sordum. O aklına geleni söylüyor, kendini önemsiyor. Villadaki kadının domatesleri toplamak için ancak dün geldiğini söylüyordu. Size de bıraktı mı diye sordum. Biz daha önce toplamıştık dedi. Bağın arkasında bulunduğumuz yerde hala ot ve keçinin su yalağı vardı ve tepe başımızın üstünde yükseliyordu. Uzaktaki evlerde kimlerin oturduğunu söylettim ona. Bir zamanlar kimlerin oturduğunu, ne cins köpekleri olduğunu anlattım ve o sırada hepimizin çocuk olduğumuzu söyledim. Beni dinliyor ve hala orada insan olduğunu söylüyordu. Sonra kıyıdan ayaklarımıza doğru yükselen ağacın üstündeki ispinoz yuvasının durup durmadığını sordum. Hiç sepetle bel boya balık avlamaya gidip gitmediğini de sordum. Her şeyin bunca değişmesine karşın yine de aynı kalması garipti. Eski asmaların bir teki bile kalmamıştı. Bir tek hayvan bile kalmamıştı. Şimdi çayırlar kıraçtı, asmalar kurumuştu, insanlar göçmüş, büyümüş, ölmüşlerdi. Kökler açığa çıkmış, bel boya sarkmıştı. Ama çevreye bakınca Gamilya'nın koca yamacı, Salto tepelerindeki uzak patikalar, harman yerleri, kuyular, sesler, çapalar, her şey hep aynıydı. Her şeyde bir zamanların kokusu, tadı, rengi vardı. Çevre köyleri bilip bilmediğini, Canelli'ye hiç gidip gitmediğini sordum ona. Babası Gansia'ya üzüm satmaya gittiğinde o da arabayla gitmiş. Kimi günler Piola'nın çocuklarıyla birlikte bel boyu geçip trenin geçişini görmek için demir yoluna gidermiş. Benim zamanımda bu vadinin daha büyük olduğunu, insanların arabalarla dolaştıklarını, erkeklerin yeleklerine altın zinciri taktıklarını, köydeki istasyondaki kadınların güneş şemsiyesi taşıdıklarını anlattım ona. Eğlenceler düzenlendiğini, düğünler, vaftizler, Meryem Ana yortuları, uzaklardan tepelerin ötesinde insanların geldiğini, çalgıcıların, avcıların, belediye başkanlarının geldiklerini anlattım. Büyük evler vardı, Canelli tepesindeki Nido gibi, tıpkı Angeli Oteli'nde olduğu gibi. İçinde 15-20 kişinin kalabildiği odaları vardı bu evlerin ve yenilir içilir, gün boyunca çalgı çalınırdı. O zamanlar biz çocuklar da harman yerine eğlence düzenler, yazın seksek oynardık. Kışın da buz üzerinde topaç döndürürdük. Seksek oynarken çakıllarla çizili çizgileri, çakıllarla dokunmadan onun gibi tek ayakla zıplayarak geçerdik. Bağ bozumundan sonra avcılar tepelerde, korularda dolaşırlardı. Gamilya'nın, San Granto'nun, Camo'nun ötesine giderler, üstleri başları çamur içinde, yorgunluktan bitkin ama keklik, tavşan, av hayvanı yüklü olarak dönerlerdi. Biz evden onların geçtiğini gördük. Sonra geceye dek köydeki evlerden eğlence sesleri duyulurdu. Venido'daki evin bütün pencereleri aydınlanırdı. O zamanlar ev görünürdü, bu ağaçlar yoktu. Yangın çıkmış gibi olurdu. Sabaha dek konukların gölgeleri görülürdü. Gözünün altı kabuk bağlamış Sinto, kıyıya çökmüş, ağzı bir karış açık dinliyordu. Ben de senin gibi bir çocuktum dedim ona. Padrino'nun evinde oturuyordum burada. Bir keçimiz vardı. Keçiyi otlatmaya götürürdüm. Artık avcıların geçmediği kış sevimsiz olurdu. Dereye bile inilmezdi. Çünkü hem taşkın hem de buzlanma olurdu. Bir kez de ormanda yiyecek bulamayan kurtlar şimdi artık yok. Gamilya'dan aşağıya inmişlerdi. Sabah ayak izlerini görmüştük karda. Köpek izine benziyordu ama daha derindi. Ben kızlarla birlikte arka odada yatardım. Geceleri kıyıda buz kesen kurtların yakınmalarını duyardık. Geçen yıl kıyıda bir ölü bulundu dedi Sinto. Durdum. Kimin öldüğünü sordum. Bir Alman dedi. Direnişçiler Gemnella'ya gömmüşlerdi. Derisini soymuştu. Yola bu kadar yakın mı diye sordum. Yo, yukarıdan vurmuş kıyıya. Su sürüklemiş aşağıya. Babam çamurların taşların arasında buldu onu. 7. Bu sırada dere ağzından bir dalı kesmekte olan bir budama bıçağın sesi geldi. Her vuruşta Sinto gözlerini yumuyordu. Babam dedi, orada, aşağıda. Az önce kadınlar konuşurken ben ona bakınca niçin gözlerini yumduğunu sordum. Hemen içgüdüsel olarak gözlerini yumup böyle bir şey yaptığını kabul etmedi. Gülmeye başladım ve çocukken benim de aynı oyunu oynadığımı söyledim ona. Böylece yalnızca görmek istediğim şeyleri görmüş olur, gözlerimi yeniden açıp her şeyi eskisi gibi bulunca sevinirdim. Bunun üzerine keyiflenerek dişlerini gösterdi. Tavşanların da böyle yaptıklarını söyledi. O Alman'ı dedim, karıncalar yemiştir. Harman yerinde Sinto'ya seslenen, Sinto'yu çağıran, Sinto'ya söylenen kadının sesi gülümsetti bizi. Tepelerde böyle sesler sık duyulur. Nasıl öldürüldüğünü anlayamadılar dedi. İki kış toprak altında kalmış. Biz kalın yapraklar, böğürtlenler ve naneler arasında aşağıya doğru inerken Valino şöyle bir başını doğrulttu. Budama bıçağıyla bir söğüdün kızıl dallarını buduyordu. Dışarıdan Ağustos sıcağına karşılık burası her zaman olduğu gibi serin, loştu. Eskiden buraya su gelir, yazın bir birikinti oluştururdu. Söğüt dallarını kurumaları için nereye koyduğunu sordum ona. Bu yıl çok kurak geçiyordu. Dalları yerden kaldırmak için eğildi, sonra vazgeçti. Ayaklarıyla dallara basarak budama bıçağını pantolonun arka cebine astı, bana bakmaya koyuldu. Üstünde asmalar ilaçlanırken giyilen, çamura bulanmış bir pantolonla neredeyse gök mavisi bir şapka vardı. Bu yıl üzüm iyi dedim, bir de yağmur yağsa. Hep bir şeyler eksik olur zaten dedi Valino. Fıçı için Nuto'yu bekliyordum, gelmeyecek mi? Bunun üzerine Gamineli'ye şöyle bir uğradığımı, tarlaları görmek istediğimi söyledim. Tanıyamamıştım burayı. Her yer işlenmişti. Bağ 3 yıllıktı değil mi? Evde de değişiklik yapıp yapmadıklarını sordum. Biz buradayken baca çekmezdi. Duvarı yıkmışlar mıydı? Valino evde kadınların oturduklarını söyledi. Bu işleri onların düşünmeleri gerekirdi. Ağaçların yaprakların arasından yukarıya doğru baktı. Toprağın her yerdeki toprak gibi olduğunu, ürün almak için insan gerektiğini ama burada artık insan kalmadığını söyledi. Savaştan ölenlerden söz ettik daha sonra. Oğullarıyla ilgili bir şey demedi, ağzını da geveledi. Ben direnişçilerden, Almanlardan söz edince omuzlarını silkti. O sıralarda Otto'da olduğunu, Sirion'un evinin yandığını gördüğünü söyledi. Bir yıl boyunca kimse hiçbir iş yapmamış, tarlalarda bütün bu insanlar evlerine dönseler, Almanlar yurtlarına, çocuklar tarlalara. Ne iyi ederlermiş. Bir sürü yabancı yüz, yabancı insan çıkmış ortaya. Çocukluğunun panayır yüzlerine bile bunca yabancı görülmezmiş. Sinto ağzı bir karış açık bizi dinliyordu. Kim bilir dedim, ormanlarda kaç kişi gömülüdür daha. Valino asık bir suratla baktı bana, gözleri bulanık ve sertti. Bir sürü, bir sürü dedi. Yeter ki arayacak zamanın olsun. Sesinde ne tiksinti ne de acıma vardı. Mantar ya da yakacak toplamaya gitmekten söz eder gibiydi. Bir an canlandı, sonra yaşarken bir işe yaramadılar, ölüleri de yaramaz dedi. Nuto cahil zavallı derdi buna diye geçirdim içinden. Dünyanın hep aynı olup olmadığını sorardı. Birçok yeri dolaşmış, bu çevredeki yoksulluğu görmüş olan Nuto bu savaşın bir işe yarayıp yaramadığını sormazdı hiç. Savaş kaçınılmazdı, bir tür alın yazısıydı. Nuto'ya göre olacak bir şey herkesi ilgilendirir ve dünya kötü kurulduğu için düzeltilmesi gerekirdi. Valino yukarıya bir bardak içki içmeye çağırmadı beni. Söğüt dallarını alıp Sinto'ya ot toplayıp toplamadığını sordu. Biraz öteye giden Sinto yere bakarak sustu. Bunun üzerine Valino ileriye doğru bir adım atıp serbest eliyle bir söğüt dalını şaklattı. Sinto yana sıçradı. Valino tökezleyip sonra dengesini buldu. Sinto dere yatağının dibinden ona bakıyordu şimdi. Yaşlı adam kollarında söğüt dalları bayıra doğru yürümeye koyuldu. Tepeye vardığında bile dönüp arkasına bakmadı. Sanki Sinto ile oyun oynamaya gelmiş bir çocuk yerine koydum kendimi. Ama bana bir şey yapmayacağı için Sinto'ya el kaldırmıştı. Ben ve Sinto hiçbir şey demeden birbirimize baktık gülümseyerek. Ağaçların serin gölgesinde kıyı boyunca yürüdük ama güneşin altında su birikintilerinin üzerinde geçmek sıcağı ve teri duyumsamaya yetiyordu. Bizim çayırın karşısında Morone'nin bağına destek olan taş duvarı inceliyordum ben. Tepede böğürtlenlerin üzerine açık renkli ilk asma sürgünleri, yaprakları şimdiden kızarmış güzel bir şeftali ağacı görülüyordu. Ağaç benim zamanımda kıyıya yuvarlanan şeftalileri, gözüme bizimkilerden daha güzel görünen şeftali ağacı gibiydi. Yaz aylarında kırmızı sarı yapraklara bürünen bu elma şeftali ağaçları bugün bile ağzımı sulandırıyordu. Çünkü yaprakları olgun birer meyveye benziyor, insan bu yaprakların altında mutlu oluyordu. Bence her ağaç meyve vermeli, bağlarda böyledir. Sinto ile top oynayanlardan, kağıt oynayanlardan söz ettik. Akasyaların arasında küçük duvarların altında yola ulaştık. Sinto meydanda tezgah kuran birinin elinde bir deste kağıt görmüş, evinde de birinin sokakta düşürdüğü bir maça ikilisiyle kupa papazı varmış. Biraz kirliymişler ama iyi durumdaymışlar. Öteki kağıtları da bulabilirse işe yararlarmış. Ona geçimlerini kumarla sağlayan, evlerini, tarlalarını kumara yatıran insanlar olduğunu söyledim. Bir köyde üstü altın sikke dolu kumar masası gördüğümü, oynayanların da yeleklerinde tabanca olduğunu söyledim. Bir zamanlar benim çocukluğumda bizde de üzümlerini ya da buğdaylarını satan çiftlik sahipleri atları koşar, akşam serinliğinde altın dolu torbalarla Niza'ya, Akıya'ya giderlerdi. Gece boyunca altınlarını, sonra ağaçlarını, sonra tarlalarını, sonra ahırlarını yitirirlerdi ve ertesi sabah bir han yatağında Meryem Ana ve Zeytin Dalı tablosunun altında ölüleri bulunurdu. Kimisi de tek atlı arabasına binip gider, bir daha haber alınamazdı ondan. Birisi karısını bile kumarda yitirmiş. Anasız kalan çocukları evden kovulmuş, piç olmuşlardı. Morina'nın oğlu piç, dedi Sinto. Bazıları piçleri evlerine alırlar, dedim. Piçleri hep yoksullar alır evlerine. Morina'nın bir oğlan çocuğa gereksinim duyduğunu anlaşılıyor. Piç olduğunu söylerlerse çok kızıyor, dedi Sinto. Söyleme sakın. Baban seni kapı dışarı ederse senin suçun ne? Çalışma isteğin olsun yeter. Çift çubuk sahibi olmuş bir sürü piç biliyorum ben. Kıyıdan ayrılmıştık. Önümden fırlayan Sinto alçak bir duvarın üstüne oturmuştu. Ağaçların arkasında, yolun karşı tarafında Belbo vardı. Öğleden sonra keçinin peşinde bayırlarda, su yataklarında dolaştıktan sonra buraya oynamaya gelirdik. Yolun çakılları hala aynıydı. Ağaçların körpe gövdeleri akarsu gibi kokuyordu. Tavşanlara ot toplamaya gitmeyecek misin, dedim. Sinto gideceğini söyledi. Bunun üzerine yürümeye başladım ve dönemece dek gözlerim sırtında olduğunu duyumsadım. 8. Valino'nun içeri girmeme izin vermesi için Geminilla'daki eve Nuto ile gitmeye karar verdim. Ne var ki bu yol Nuto'ya ters geliyordu. Oysa ben sık sık geçiyor, Sinto'yu beni bekler ya da kamışların arasından çıkarken görüyordum. Bir ayağını alçak duvara dayayıp benim anlattıklarımı dinliyordu. İlk birkaç günden sonra şenlik ve top oyunlarının sona erince Angelo Oteli yine sakinleşti. Sinek vızıltıları arasında pencereden boş meydana bakarak kahvemi içerken kendimi belediyenin balkonundan bakan bir belediye başkanı sanıyordum. Çocukken düşünmezdim böyle bir şeyi. İnsan yurdundan uzaktayken zorunlu olarak çalışıyor. İstemese de para pul sahibi oluyor. Para pul sahibi olmak, gurbete gitmek ve benim gibi zengin olmuş, büyümüş, şişmanlamış, özgür olarak geriye dönmek demektir. Çocukken bunu bilmezdim. Oysa gözlerim yoldan gelip geçenlerden, Canelli'deki büyük evlerden, gökyüzünün dibindeki tepelerden ayırmazdım hiç. Benim tersime buralardan bir yere gitmemiş olan Nuto alın yazısı diyor buna. O ne dünyayı dolaştı ne de para pul sahibi oldu. Bu vadide birçok kişinin başına gelen onun da başına gelebilirdi. Bir ağaç gibi büyümek, Bordmida'nın ötesinde neler olup bittiğinden habersiz, ev, bağ bozumu ve panayır sarmalarının dışına çıkmadan bir kadın gibi, bir keçi gibi yaşamak. Ne var ki bir yere gitmemiş de olsa alın yazısı onun da başına bir şeyler getirmişti. Her şeyin anlaşılması, düzeltilmesi, dünyanın kötü kurulmuş olduğunu, onu değiştirmenin herkesin yararına olacağı düşüncesine varmıştı. Çocukken keçiyi kovalarken, kışın ayağımı öfkeyle bastırarak çalıları kırarken ya da yeniden açtığında tepe kaybolacak mı diye gözlerimi yumarken, daha o zamanlar alın yazıma, evsiz yaşamaya, tepelerin ardında daha güzel, daha varlıklı bir köy olduğunu umut etmeye hazırlandığımı anlıyorum şimdi. Bu otel odası, o zamanlar hiç gelmemiştim buraya. Cepleri altın dolu birinin, bir çiftlik sahibinin dünyayı dolaşmak için arabasıyla yola çıktığında güzel bir sabah kendini burada bulacağını, beyaz lavabo ellerini yıkayacağını, cilalı eski masada mektup yazacağını, mektubun kente gideceğini, uzaklara gideceğini ve mektubu avcıların, belediye başkanlarının, küçük şemsiyeli kadınların okuyacaklarını sanki oldum olası biliyordu. İşte şimdi gerçekleşiyordu bunlar. Sabah kahvemi içmiş, Amerika'ya, Cenova'ya mektuplar yazmıştım. Param vardı, insan çalıştırıyordum. Belki bir ay sonra yeniden denize açılacak, mektuplarımın peşinden koşacaktım. Bir gün kahvemi aşağıda, sıcaktan yanan meydanın önünde, Cavalier, şövalyelik nişanı sahibi şövalye ile birlikte içtim. Cavalier benim zamanımda Castello'daki tarlaların bir sürü değirmenin sahibi olan. Ben dünyaya gelmeden önce Belbo'da bir debent yaptırmış olan eski kavaliyerin oğluydu. Kimi kez uşağının sürdüğü çift atlı arabasıyla ana yoldan geçerdi. Köyde içinde adını kimsenin bilmediği ağaçlar bulunan bahçesinde etrafı duvar çevrili küçük bir konakları vardı. Kışın okula koşarken kapısının önünde durakladığımda pencerelerinin rüzgarlıkları hep kapalı olurdu. Eski kavaliyer ölmüştü artık. Yeni kavaliyer avukatlık yapmayan, kel kafalı, ufak tefek bir avukattı. Tarlaları, atları, değirmenleri bekarlık günlerinde kente har vurup harman savurmuştu. büyük Castello ailesi yok olmuştu. Elinde eski bir bağla eski giysiler kalmıştı. Gümüş saplı bir bastonla köyde dolaşıp duruyordu. Benimle saygılı konuştu. Nereden geldiğimi biliyordu. Fransa'ya gidip gitmediğimi sordu ve kahvesini serçe parmağını açıp öne doğru eğilerek içti. Her gün otelin önünde duruyor, öbür müşterilerle konuşuyordu. Çok şey biliyordu. Gençlerden, doktorlardan, benden daha bilgiliydi. Ama bildikleri şimdi sürdüğüm yaşamla uyuşmuyordu sanki. Eski kavalyerin tam zamanında öldüğünü anlamak için söylediklerini dinlemek yeterli oluyordu. Konağın palmiyeleri uzak ülke bitkileriyle etiketli çiçeklerle dolu bahçesine benzetiyordum onu. Kavalier de kendine göre köyden kaçmış, dünyayı dolaşmış ama tahsili rast gitmemişti. Akrabaları bırakmışlardı onu. Karısı Torinolu bir kontes ölmüştü. Oğlu tek çocuğu, geleceğin kavalierlisi askere bile gitmeden bir kadın ve kumar sorunu yüzünden canına kıymıştı. Oysa elinde kalan son bağı işleyen köylülerle aynı kulübede yatan bu yaşlı, bu düşkün adam hep saygılıydı, hep düzenliydi, hep soyluydu ve beni her gördüğünde şapkasını çıkartıyordu başından. Meydandan belediyenin damının gerisinden bakımsız ot sarmış bir bağla daha yukarıda gökyüzüne yükselen çamlar ve kamışlardan oluşan toprağa görünüyordu. Öğleden sonra kahve içmeye gelen işsiz güçsüzler, San Granto'nun yarısına sahip olan ama köylerine yakın olmak için onun evinde kalıp bağı çapalamayı bile akıllarına getirmeyen ortakçıları nedeniyle sık sık dalga geçiyorlardı onunla. Ama o içtenlikle ortakçıların bir bağın neye gereksinime duyduğunu çok iyi bildikleri ve eskiden soyluların, toprak sahiplerinin avlanmak için ya da canları istediği için topraklarının bir bölümünü işletmediklerini yanıtını veriyordu. Kavalier'in ava çıkma düşüncesi herkesi güldürmüştü. Nuh'u tekerse daha iyi edeceğini söyledi birisi. Ben ağaç diktim dedi. O beklenmedik bir öfkeyle sesi de titriyordu. Onca bilgili olmasına karşılık kendini savunuyordu. Konuyu değiştirmek için ben de söze girdim. Konu değişti ama eski kavalierin hiç de ölmemiş olduğu görüldü. Çünkü bu düşkün adam beni anlamıştı. Ben kalkınca benimle konuşmak istediğini söyledi. Ötekilerin bakışları altında meydana yürüdük. Çok yaşlı ve yalnız olduğunu, evinin konuk ağırlamaya elverişli olmadığını ama canım çeker de onu görmeye gidecek olursam çok sevineceğini söyledi. Başka yerleri görmeye gittiğimi biliyordu. Bu nedenle boş vaktim olursa. Yine yanılmıştım. Göreceksin, bu da malını satmaya kalkacak sana dedim kendi kendime. Köye alışveriş yapmak için geldiğim yanıtını verdim ona. Yo yo dedi hemen. Böyle demek istemedim. Yalnızca bir ziyaret. Size ağaçları göstermek istiyorum izniniz olursa. Onu hazırlık yapmak yükünden kurtarmak için hemen gittim. Koyu renkli damların, evlerin, avluların üstündeki daracık yol boyunca birçok nedenden ötürü bağı satamayacağını söyledi. Çünkü adını taşıyan son topraktı. Çünkü satarsa başkalarının evine sığınmak zorunda kalırdı. Çünkü ortakçıları böyle istiyorlardı. Çünkü çok yalnızdı. Siz dedi, bu köylerde topraksız kalmanın ne demek olduğunu bilemezsiniz. Ölüleriniz nerede gömülü sizin? Bilmediğimi söyledim. Bir an sustu, ilgisi uyandı, şaşırdı, başını salladı. Anlıyorum dedi alçak sesle. Yaşam böyle. Ne yazık ki bir yakınını daha yeni gömmüştü köyün mezarlığına. 12 yıl geçmişti aradan ama daha dün gibiydi. İnsanlar yaraşır bir ölüm. Boynu eğilen bir ölüm. Güvenerek düşünülen bir ölüm olmamıştı. Bir sürü aptalca hata yaptım dedi. Hayatta hata yapılıyor. Yaşlılığın asıl yükü pişmanlıklar. Bir şey için kendimi bağışlayamıyorum. O çocuk. Kamışların altında yolun dönemecine gelmiştik. Durdu kekeleyerek nasıl öldüğünü biliyor musunuz dedi. Evet anlamında başımı salladım. Elleriyle bastonun sapını sıkı sıkı tutarak konuşuyordu. Bu ağaçları diktim dedi. Kamışların ardından bir çam görünüyordu. Buradan tepenin doruğuna dek toprak onun hoşlandığı gibi çocukken gittiği park gibi özgür, yabanlı olsun istedim. Bu da bir düşünceydi. Bu kamış kümeleri, arkadaki kızılımsı çamlar, diplerindeki gür otlar bana Gaminella'daki bağın tepesindeki çukuru anımsattı. Burada güzel olan tepenin doruğunun olması ve her şeyin boşlukta sona ermesiydi. Her yerde böyle ekilmemiş bir toprak bırakmak gerekir dedim ama bağ bakım ister. Ayaklarımızın dibinde bakımsız dört kütük duruyordu. Kavalier alaycı bir biçimde yüzünü buruşturup başını salladı. Yaşlandım ben dedi. Köylülük.